Tekrar merhaba, herkes buradaysa, hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında bir parça dertlilerin ortaklaşması hikayesinden konuşalım istedim. Çünkü bunun birkaç tane nedeni var, yayın içinde de anlattım. Bizim dertlerimiz farklılaştı. Oysa hepimizin temel zemin olarak alacağımız dert aynı olmalı. Yani bu ülkenin sıradan insanı için düşünmek lazım. Oysa Ertuğrul Özkök'ün derdi ayrı, Hülya Avşar'ın derdi ayrı, bir başkasının derdi ayrı, şimdi gazetelerde göreceğiz. Mesela Mehmet Barlas'ın derdi ayrı. Amerikan başkanı olsaydı Erdoğan eğer, şu anda dünya dolara boğulmuştu yazmış. Dalga geçmiyorum, gerçekten bunu yazmış. Açlığın biteceğini iddia ediyor. Yani bizim çok şanslı olduğumuzu anlatıyor, iyi ki var diyor. Ve bunun içinde de kendimize böyle bir sevinç unsuru bulmamızı istiyor. Oysa ortada sevinilecek bir şey yok. Yani doların nasıl olup da 3,5 liradan 12,5 liraya çıktığını görelim, sevinelim. Çünkü 18 liradan düştü diye bayram edelim, halay çekelim, tatlı dağıtalım istiyor insanlar. Oysa o dertlerde ortaklaşma sıradan yaşamın ne olduğu konusunda bir uzlaşmayla mümkün. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazetelere bakacağız şimdi. Sizden ricam, sosyal medyada lütfen paylaşın yayını. Diğer dostları da davet edin. Ne var ne yok bir görelim hep beraber. Nasıl geçmiş bakalım dün gazetelere göre ve bugün onların ne kadarı yansıyabilmiş, ne kadarı hiç yokmuş gibi davranmış insanlar. Bir görelim nasıl bir şey olmuş. Gazete Pencere'yle başlayalım her sabah yaptığımız gibi. 7 milyar dolarlık operasyon manşetiyle çıkmış. Aslında sevgili Uğur Gürses'in bir yazısından ilhamla. Çünkü Uğur Gürses burada da salı sabahı iddia ettiğim şeyi daha da derine götürerek, çok daha iyi araştırarak, eski bir merkez bankacı olarak, bu işin nasıl işlediğini çok iyi bilen insanlardan biri olarak, Türkiye'de dövizin düşmesinin tıpkı salı sabahı konuştuğumuz gibi öyle 1 milyar dolarlık bir dolar bozdurulması, döviz bozdurulmasıyla mümkün olmadığı gerçeğinden hareketle işin biraz daha devamını takip edip şöyle bir şeyden bahsetmişti. Arka kapı olayı tekrar gündemde. Neydi arka kapı? Hatırlıyorsunuz. Hani bundan 3 sene önce, hatta 2 sene önce de yaşadık. Mesela sabah yayınlarında ben sabah saat 9'da size diyordum ki ya dün gece saat 3.30'da yanlışlıkla sehven bazı bankalar çok ucuzdan dolar bozdurdular, euro bozdurdular. Hatırlıyor musunuz? Oysa hepimiz bal gibi, buz gibi, boru gibi biliyorduk ki o para birilerine peşkeş çekiliyordu. Şimdi Uğur Gürses diyor ki sadece şu son 3 haftada yani 21 günde 21 milyar dolar para bozdurulmuş oldu. Ve bu paranın bozdurulmasıyla birlikte olmayan rezervden hareketle bugünkü döviz düzeyi sağlandı. Ama bunun sürdürülebilir olması mümkün değil. Çünkü bu işin enflasyonu körükleyeceğini bütün iktisatçılar biliyor. Bazıları söyleyemiyor ama bazıları Uğur Gürses gibi namuslu olanları en azından çıkıp ne olduğunu anlatıyor ve Gazete Pencere'de bugün manşetini almış bu haberi, doğru bir şey yaparak arka kapıdan döviz satışı yapılıyor denilerek. Borsa yine sistem kapattı haberi var Gazete Pencere'de. Türk lirası mevduatının dolara bağlanmasının ardından kurlarda nispeten bir istikrar sağlandı ama borsa henüz kendine gelemedi. Günlük düşüşün %5'e yükselmesiyle borsada yine devre kesici uygulandı. Böylece ard arda devre kesici uygulanan gün sayısı 4'e yükseldi. Güne sert bir düşüşle başlayan ve seans içinde dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksinde kayıp %4.64 olarak gerçekleşti. Dolar düştü, benzin düşmedi. Dün sabah konuşmuştuk bunu. Çünkü akaryakıt fiyatlarındaki o artışın, 2 liralık artışın normalde vergiden karşılanması, yani çok artırdık bunu ya, dur düşürelim bunu denmesi mümkünken onu petrol üreticileri dağıtıcılarının kârhanesinde bırakmak iktidarın işine geliyor. Çünkü sektörlerle uzlaşarak yapabiliyorsunuz. Öpülecek olan şurada hissediyorsunuz ıslaklığı. Türkiye'yi dolara endekslediler. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu söylemiş. Hepimiz dolara endekslendik. Dolar düştü, dolar yukarı çıktı, dolar aşağı indi. Çocuğunu akşam aç yatıran anne hangi dolarla ilgilenir? Bunların milyon dolarları yok ifadelerini kullanmış katıldığı televizyon programında. Doğru, işte ilk yayında konuştuk ya. Uğur Gürses'in, sevgili Uğur'un anlattığı 21 milyar dolarlık para bozdurmanın 21 dolarıyla hayatı değişebilecek insanlardan söz ediyoruz biz. Ama o para yok. Öyle bir para yok. Olmayan paranın davasını gidiyor insanlar. Bu dolarla vaftizlenmiş faiz. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin bugün yaşadığı sıkıntının kaynağında Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon netice teorisinin olduğunu tekrarladı ve yeni uygulamayı dolarla vaftizlenmiş faiz olarak niteledi. Çok zorlama bir ifade. Bunun dışında yine sosyal medyada şöyle bir şey gördüm. Ya çok çirkin kardeşim. Hani örtülü faiz hikayesi konuşuluyor ya, başörtülü faiz. Ya yapmayın, bunun kimseye bir faydası yok. Yani saçmalık bu, resmen saçmalık. Buna gülen insanın hakikaten gülecek zekası olduğunu düşünmüyorum ben ya. Yolun sonu hiperenflasyon, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan söylemiş. Bu kardeşin de dün, hatta pazartesi değil salı günü de söylemiştim bunu. Ya bunun çıkacağı yeri görmemek gerçekten, bak iki seçenek var. Eğer ekonomiden anlıyorsan ya gerizekalısın, ciddi söylüyorum bak bunu görmüyorsan, bu kadar net söylüyorum. Ya da kötü niyetlisin. Bunun çıkacağı yer hiperenflasyon kardeşim. Enflasyon sarmalı bu saatten sonraki. Ne anlatırsan anlat. BDDK krediyle döviz alınmasın. Uyarı yayınlamış ve gerekli titizliği gösterin diye çağrıda bulunmuş bankalara. Kredilerin titizlikle takip edileceği ve aykırılık tespit edilmesi durumunda da idari işlem yapacağı kaydedilmiş. Hep burada konuştuğumuz. Vallahi tutucuyum zaptı. Göreceksin. Disipline, hepiniz disipline gideceksiniz. O saçları bir kestim, o favoriler bir uzun olsun. Hadi bakalım, hadi bakalım. Ya öyle saçma sapan şeyler oluyor ki. Dün Temel Karamollaoğlu HDP eş genel başkanlarını ağırladı. Mesela sosyal medyada gördünüz mü bilmiyorum. Bence çok önemli bu. Neden çok önemli biliyor musunuz? Türkiye'de hani şu normalleşmeden söz ediyoruz ya, o normalleşmenin ne olduğunun tanımı konusunda da insanların sıkıntısı var. Çok yürekten, çok inanarak söylüyorum. Yayını yıllardır izleyenler biliyor zaten. Türkiye'de bazıları normali tanımlarken kendine göre tanımlıyor. Yani o normalin içinde mesela Kürt yok. Deminki örnekte olduğu gibi başörtülü yok. Yok. Yani normal var ama normal kendi istediği normal. Normal var da bana kadar. Öyle bir normalleşme yok. Ve bu adım son derece önemli bir adım. Hani hep söylüyoruz ya, sandıkta, ortada, herkesin gözünün önünde bir ittifaka gerek yok. Bunu ilk konuştuğumuzda burada 3 sene geçti üzerinden. Bir çatı, ilkeler çatısı üzerinde uzlaşmak gerekiyor. Bunun altına girmek isteyenler girer. Girmek istemeyenler dışarıda kalır, yeri belli olur. Nedir o? Yani çok net söylüyorum işte. Bu seçim iyilerle kötüler arasında kardeşim. Bu seçim iyiler ve kötüler arasında, bu kadar net. E sen bu çatıyı kurarken buna bir yapı olarak ortaya insanları koyup hadi bakalım buna buyurun dememen gerekiyor. Onun yerine ilkeleri belirledikten sonra insanlar yer tespitini kendi yapsın, o özgürlüğü vermek zorundasın. Ve bu görüntü son derece önemli bir görüntü. Bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Osman Kavala'nın durumu konuşulacak. Ne demek Osman Kavala'nın durumu? Yıllardır tutuklu olması değil. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin serbest bırakacaksın kardeşim. Bizimle ilgili sözleşmende, bizimle oturup uzlaşma sağladığın sözleşmede, Avrupa'ya bağlılığını sürekli ifade ettiğin o sözleşmede, insan haklarına, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne saygılı olacağın ilkesi var. Dolayısıyla bu yargılama doğru değil, bir an evvel tahliye edilmeli. Kararı İstanbul 13. Ceza Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüşülecek şimdi. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak? Tahliye çıkar mı? İnşallah. Ama şunu unutmayın. Çıkacak tahliye kararı sadece olması gerekenin yerine gelmesi. Yani adalet burada çok ağır bir terazi kullanıp öyle mi böyle mi falan demiş olmayacak. Yapılmaması ayıp, hukuk adına skandal, utanç verici. Ama yapıldıktan sonra hepimiz sadece yani o normali kaybettik diyorum ya, normale sevineceğiz. Bakalım. Göreceğiz. Gazetelerde futbolun, hani Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın pespaye durumu kadar yer almıyor bunlar. Gerçekten yer almıyor. Gazete Pencere böyle. Diğer gazetelere bakalım. Hürriyet gazetesi şimdi sıra etiketlerde diye manşette çıkmış bugün ya. Atlamayayım da haberi. Cumhuriyet'in manşeti, kuru koruyacak kaynak kalmadı. Mustafa Çakır'ın haberi. Merkez Bankası'nın net rezervleri eksi 50 milyar dolar. Kafalar karışık. Uğur Gürses'in yazısını okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten yani bugün haberler kadar, sadece haberler kadar olsa yeter. En azından şu yazının önemini konuşalım. Gerçekten önemini konuşalım. Zekai Biberoğulları demiş ki, Ünsal Bey, TÜİK rakamlarla oynamaya devam ederse, hiperenflasyon dönemine girsek bile resmiyette bunu göremeyeceğiz. Bu durumda ne olacak? Şimdi bu çok önemli bir soru. Neden? Ayın 3'ünde, yani Ocak ayının 3'ünde Pazartesi günü biz yeni yıla ilk işlem gününe, öyle diyorlar ya, piyasaların ilk işlem günü, böyle botokslu ablalar var, kafalar şöyle hepsinin, herkes aynı bakıyor, hayata şaşkınlıkla bakıyorlar, çok çektiği için gözler şaşırıyor, ağız şaşırmıyor, ağız zaten kımıldamıyor da, ama gözler şaşırıyor. Onlar piyasaların ilk işlem günü diye başlıyorlar. Pazartesi günü, kısmet olursa, ölmez sağ kalırsak, 3 Ocak pazartesi günü biz hem 2021 yılı enflasyonunu hem haliyle Aralık enflasyonunu göreceğiz ve Zekai Bey'in tedirginliği hepimizde olacak. %100 olacak. Yani şimdi bir sen bir şey açıklıyorsun, birazdan göstereceğim. Zaten başardık becai, hop bitti, tamam ulan süperiz falan dendiği için buna sen bir zemin hazırlamak zorundasın. Tuhaf değil mi? Önce olayı yaratıyorsun, sonra zemini hazırlıyorsun. Bizde işler böyle yürüyor. O zemini TÜİK yapacak. TÜİK neyi nereye saklayacak bilmiyorum. Ama gözümüzün önünde mesela benzin bu kadar artmışken, benzin, gıda ürünleri bu kadar artmışken, yayın arasında İstanbul'dan bir marketten anlık çekilmiş fotoğraf geldi. 32'li tuvalet kağıdı 131 lira. Mesela bunların fiyatları bu kadar artmışken TÜİK ne yapacak? Vallahi ben de sizin gibi merak ediyorum. Çünkü artık şapkadan tavşan falan çıkmıyor. Tavşan önce geliyor, tavşan şapkayı çıkartıyor. Neresinden çıkarttığını söylemeyeceğim. Artık şapkanın falan da çok önemi kalmadı. Ben de sizin gibi bekliyorum. Dediğim gibi hani üçünde ilk işlem gününde, borsaların, piyasaların ilk işlem gününde nasip olursa konuşuruz onu yani. Bakacağız. Kuru koruyacak kimse kalmadı, parası pul olmuş. Sayıştay'ın PTT denetim raporunda dikkat çeken bulgular. Bakalım hangileri dikkat çekmiş bu kez. Sayıştay raporunda PTT anonim şirketinin maden ticaretiyle uğraşan firmaya 2 milyon dolar ödediği, sonra bu firmanın iflas ettiği ortaya çıktı. Paranın geri ödendiği bilgisi raporda yer almadı. Posta ve kargo hizmetlerinin de doğrudan temin yoluyla gerçekleştirildiği rapora yansıdı. Tamamı 2018 yılına varlık fonuna devredilen PTT zarar üstüne zarar açıklıyor. CHP'li Sertel 25 bin çalışanı var ama posta kargo hizmetlerini başka firmalar yapıyor. Bu firmalara oluk oluk para akıtan PTT 181 yıllık kurumun parasını birilerine peşkeş çekiyor diye konuşmuş. Valla benim gibi hani hizmet alıp artık canınızdan bezdiyseniz, gerçek anlamıyla canınızdan bezdiyseniz, örnek vereyim mi size? Vallahi bak yani çok çok komik. Bunun içine iyi niyet mi koyarsınız? Yani ne dersiniz bilmiyorum da. Hatırlıyor musunuz? Yayının eski izleyicileri hatırlayacak. Bu yayında ben 2 yıl boyunca bir posta kutusu kullandım. Hatırlıyor musunuz onu? Posta kutusu 32. Şimdi posta kutusu bağlı olduğu postane. Ben normalde dediler ki bana ya bunun aidatını öde. Ben de dedim ki birader çok haklısın. Ben sana aidat ödeyeyim ama hani bana bir sözleşme imzalattınız ya ben bezdim artık. Çünkü posta kutusu şöyle çalışıyordu. Ben posta kutusunda bir şey var mı diye gidip baktığım zaman posta kutusunda bir şey olup olmadığını önce dağıtım kolilerinin içinden hep beraber tespit ediyorduk. Şaka gibi değil mi ama gerçek bu. Sonra onu sanki benim posta kutuma konmuş gibi davranarak ben teslim alıyordum. Posta kutusu hiç boka yaramıyordu yani. Posta kutusunu önce hep beraber oluşturuyorduk. Ben bunun üstüne dedim ki ben istemiyorum bunu. Vallahi istemiyorum. Ya bak yeminle söylüyorum istemiyorum. Önce çok uzun bir süre gerçekten istemiyor musunuz diye uğraştılar. Sonra postaneye gittim dedim ki istemiyorum. Bak şerefsizim istemiyorum ya. Ne yapacağız? Sözleşme imzalayacağız. Sözleşmemiz vardı. Tam işte sözleşmeden terkin sözleşmesi imzalayacağız. İmzalayalım. Dilekçe yazdım. Bak yemin ediyorum bu olay birebir yaşandı. Dilekçe yazdım. Dilekçenin altına imzamı attım. TC kimlik numaramla işte posta kutum şeyi. Anahtarları teslim ettim. İki tane anahtarı var o posta kutularının. Ufacık, siyah, küçücük anahtarlar. Onları teslim ettim. Teslim ettiğime dair kağıt aldım. Ya acayip uzun. Bu arada posta kutusu o dönemde hele sudan ucuzdu ya. Su yani gerçekten sudan ucuzdu. Yıllığı yalan söylemeyeyim ama galiba 18 liraydı yıllığı. Ve şunu yapamıyordunuz. Ya ben bunu ne olur yıllık ödeyebilir mi? Olmaz öyle. Olmaz öyle, saçmalık mı olur ya? Ne demek yıllık ödemek? Ya birader ya Allah rızası için yapmayın. Neyse onun da yöntemi bulundu. Verdim. Bu demin anlattığım diyalog ondan sonra gerçekleşiyor. Bana yazı geldi. Dediler ki aidatını öde. Yok ki. Hani karikatürde olduğu gibi. Yok ki. Bir daha gittim. Postanede dedim ki bak güzel kardeşim. Benim aidatım olamaz. Çünkü posta kutum yok. Nasıl yok? Var işte burada. Ya iyi biz niye sözleşme imzaladık o zaman? Ne sözleşmesi dediler. Allah'tan atmamışım. Allah'tan atmamışım. Yani normalde yırtıp atarsın, bitmiş ilişkin ya. TC kimlik numaran üzerine işleniyor zaten. Devlette kaydı var yani onun. Çıkartmıyorum ki bu sözleşme. Aa, sözleşme var dediler. Dedim evet var. Lan onun için geldim ben buraya. Ha, tamam o zaman dediler. Tamam o zaman. O zaman aidat ödemenize gerek yok dediler. Dedim ki çok teşekkür ederim. Yani bunu ispatlamak bu kadar zor olmamalıydı ama olsun, zararın neresinden dönülse kar. Bu olayın üzerinden, yalan olmasın ama 3-4 ay kadar bir zaman geçti. Cep telefonumdan arandım. Cep telefonumdan postanedeki o bölümün, ya o bölümde çalışan hanımefendi arıyor. Dedi ki Ünsal Bey, buyurun benim dedim. Ben dedi işte postaneden arıyorum. Bizim postaneden, yani bizim bulunduğumuz semtin postanesinden. Evet. E posta kutunuza dedi ürünler geldi, gelip almıyorsunuz dedi. Ağlayacağım sinirimden artık, yemin ediyorum. Ağlayacağım sinirimden, böyle kime neyi anlatacağımı şaşırmış durumdayım. Bu arada bak, işin şöyle de bir bölümü var güzel kardeşim, bunu pas geçme. Mesela sen bir yere üyeliğini kapatırken benzer zulümler, hatta daha beterini yaşamış olabilirsin. Benim sıkıntım şu, ben oraya gidene kadar bana bir şey yollandığını zaten bilemiyorum. Bilmiyorum ki. Dedim ki hanımefendi, benim posta kutum yok. Ama küçük emrah gibi söylemedim. Ama benim hiç posta kutum olmadı ki abi diye. Öyle söylemedim. Dedim ki benim yok. Vallahi yok ya. Ya nasıl ispatlayacağım ben ya? Mafya gibi girdin çıkamıyorsun kardeşim. Vallahi çıkışı yok. Postaneye buyurun dedi. Ben bir daha gittim postaneye. Yanlış sinirim bozuluyor hatırladıkça. Yanlış hatırlamıyorsam geçen yaz, yani pandeminin başladığı sene yazın oluyor bu. Gittim. Dedim ki adıma ürün gelmiş. Şimdi telefonla konuştuk ama yüz yüze görüşmedik biz. Ne ürün dedi. Ya yani adıma bir şey gelmiş dedim. Gönderi var. Ne dedi? Bilmiyorum ki dedim. Adıma gönderi varmış. Beni aradınız. Kimsiniz siz dedi. Ünsal'ın dedim. Ha ben aradım dedi hanımefendi. Peki dedim, ben alabilir miyim? Alamazsınız dedi. Niye dedim? Posta kutunuz kapalı dedi. Ya böyle gerçekten postanede otur. Kes bilekleri ya. De ki tamam ya, teslim oluyorum. Teslim. Kardeşim ben devleti kandırmaya çalıştım. Benim posta kutum var ve ben bunu saklıyorum herkesten. Vallahi bak, sahte sözleşme imzaladım. Sahte sözleşme yaptım ben bunun için. Ya ben manyağım çünkü. Yıllığı 18 liralık posta kutusunun peşindeyim ben. Ben böyle bir psikopatım. Dedi ki ürünü dedi ben size teslim edeyim ama dedi bunun için işte kimlik bilgilerinize ihtiyacım var. Ya var ya dedim ya, Allah rızası için 500 kere buraya geldim ben. Bir daha verdim kimliği. Alabilir miyim ürünü? Arayacağız dedi. Nasıl arayacağız dedim. Gelmiş dedi, kaydı var da şu grubun içinde dedi. Biz ikimiz beraber ürünü aradık. Bulduk. Bulduk. Yani sağ olsun bir izleyici kitap yollamış. Aldım ben. Allah var, o günden beri aramadılar. Doğru ya doğru. Ama her an o tedirginlik içimde var. Benim bir posta kutum olabilir. Yani size de yalan söylemek istemiyorum ama gerçekten bir posta kutusu sahibi olabilirim. Yani yok yok demek istemiyorum yekten. Olabilir. Hemen itiraz etmemek zorundayım bence. Anlatamıyorsun kardeşim, anlatamıyorum. Lan bu kadar işi niye yaptık biz diyorsun ya. Evet ha, Schrödinger'in posta kutusu. Vallahi doğru ya. Yani içerisi karanlık, posta kutusu var mı yok mu? Bilmiyorum ki. Nereden bu? Vallahi mafya gibi bak, girdim çıkamadım ya. Ciddi söylüyorum. Bir suç organizasyonuna girsem çok daha kolay ayrılırdım. Ya en azından derdim tamam kardeşim, ben bana düşen payı istemiyorum ya. İstemiyorum, tamam o sizin olsun. Ayrılamadık ya. 3 sene sürdü. Posta kutusunu bir sene kullandım. Unuttum bak, onu da söyleyeyim. Geçen hafta bir izleyiciden mail geldi. Ünsal Bey dedi. Daha önce dedi adresini verdiğiniz posta kutusuna yolladığım ürün geri geldi dedi. Posta kutunuza bakmıyor musunuz dedi. Oysa ben yayında da söylemiştim. Ve bu maillerin hepsi şöyle başlıyor. Yayınlarınızın hiçbirini kaçırmadan izliyorum. Yapma, yapma, kendi elinle ateşe atıyorsun kendine. Vay arkadaş ya. Neyse, sonuçta sözleşmem var. Bak sözleşmem var. Sözleşmeden terkin sözleşmem var. Anahtarım yok, teslim ettim onu. Onda sıkıntı yok. Başka da bir şey yok zaten. Ha bu arada iki anahtar var diyorum ya, o iki anahtar sizde kalmıyor. Birini size veriyorlar, biri de postanede kalıyor. İki anahtar üzerlerinde sticker var. Yani ufak böyle etiketler yapıştırılmış. Benim posta kutusu 32 idi. 32'lere eşliyor, yan yana takıyor. Niye? Senden bir sonraki insan posta kutusu almaya geldiğinde iki anahtarı çıkartıyor. Bir tanesini onun başka bir halkaya takıyor. Yani o onunla evli olan posta kutuları. Bağlantıları var onların. Diğerleri serbest. Oh. Neyse şükür işte böyle şeyler yaşandı. Ve bu PTT zarar ediyor. İnanılır gibi değil. Nasıl olur ya? Nasıl olabilir? Sefa Uyar'ın bugün bir haberi var Anayasa Mahkemesi ile ilgili. Sınırsız Cumhurbaşkanlığı yetkisi Anayasa Mahkemesi'ni ikiye böldü diyor haber. 15 üyesinden Anayasa Mahkemesi'nin 8'i bu düzenlemeyi savunurken aralarında Mahkeme Başkanı Zühtü Arslan'ın da olduğu 7 üye muhalif kaldı. Zühtü Arslan, kararlarda Cumhurbaşkanı'na sınırsız yetki verildiği, yetkilerin belirlilik ilkesiyle bağdaşmadığına dikkat çekti. Belediyeleri de ilgilendiren kararlarda yapılan vurgularsa dikkat çekti deniliyor. Ama öyle işte bizde ya. Bir acayip. Bu arada Barolar Birliği'nin yeni genel başkanı Erinç Sakan, bu çoklu baro sistemini ortadan kaldıralım diyerek bir yasal düzenleme hazırlanmasını istemiş. Vallahi yani hazırlanır mı hazırlanmaz mı bilmiyorum ama yapan arkadaşlar beceremediklerini biliyorlar en azından. Ellerinde patladığının. Hem de öyle böyle değil. Büyük patladığının farkındalar. Vallahi. Bugün size ben Ergün Diller'e falan gerek yok. Onun çok daha kıdemlisi var. Mehmet Barlas'tan bir şey okuyacağım. Bak okuduklarımın tamamı gerçektir. Siz de test edebilirsiniz. Tavsiye etmem ama istiyorsanız kendiniz de okuyun. Diyor ki biz diyor sonunda diyor ekonomi idaresinin kumar olmadığını öğrendik. Ben bu cümleyi görünce dedim ki ulan yapılan yanlışı anladı. Yok onu anlamamış. Şu anda atılan adımların 2000 öncesindeki kumarın telafisi olduğunu söylüyor. Ve diyor ki bak biz diyor anlamamışız diyor Tayyip Erdoğan diyor. Faiz ısrarının ekonomi bilimine ilgisi olmadığını zannettik diyor. Zannettiniz mi? Hiç yazmadınız. İçinden mi geçirdin? İçinden mi? Bir şey söyleyeceğim lütfen. İçinden geçirdiğinde yüzün kızardı mı? Lan ya anlaşılırsa dedin mi? Bence dedin. Diyor ki, hazır mıyız? Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan olsaydı bugün herhalde dünya bambaşka bir yer olurdu. Allah'ım nasip et. İnşallah. Hayır bizim günahımız ne? Amerikan halkının sorunu bana ne ya? Aynı anda iki ülkede olamıyoruz değil mi? Kesin yani o. İnşallah Amerikan başkanlığı nasip etsin. İnşallah. Bir kere Afrika'nın yoksul ülkeleri Amerikan dolarına boğulurdu. Sebep? İşte para çok. Faiz sebep enflasyon sonuç ya. O yüzden faizi düşürüyorum. Doları çat çat çat çat çat çat çat. Gana'ya gitmedi tam dur biraz daha şuraya. Birleşmiş Milletler'deki Adaletsiz Güvenlik Konseyi modeli sokağa atılırdı. Sokağa mı? Çöpe olmasın. Ha ya onu heyecanla sokağa yazmışım. Çöpedir o çöpe. Çünkü dünyanın ihtiyacı olan şey gerçek barıştır, paradır, refahtır ve insanca davranışlardır. Biz bunu Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu günden beri görüyoruz. Cumhurbaşkanı olup da tüm yetkileri üzerine alınca daha fazla gördük. Tam nereye bakıyorsunuz acaba siz? Ben bir şey yapamam, göremedim de. Benim eşekliğim olabilir, özür dilerim de. Eğer politikacı bilinçliyse ve ne yaptığını biliyorsa son dönemde Türkiye'de yaşadıklarımız daha kolay anlaşılır. Bunun muhalefet tarafından anlaşılabildiğini zannetmiyorum. Onlar hala TÜSİAD'dan, IMF'den, CIA'den, FETÖ'den, PKK'dan ümit bekliyor. Sanıyorlar ki döviz kuru Türkiye'yi yenebilecek güçte bir silahtır. Şimdi anladık ki. Dur daha ya. Kimse kimseyi cehaletle ve kumarla yenemez. Artık önümüzde alternatif mevduat modelleri de var. Çeşitli aylara bölünmüş şekilde dövize endeksli Türk lirası mevduat hesabı açabiliriz. Yatın yuvarlanın gari diyor. Bunu şimdiye kadar niye düşünmedik bilemiyorum. Ama 28 Şubat gibi, 17-25 Aralık gibi, 15 Temmuz gibi, gezi kalkışması gibi çüş çüş çüş yavaş serin gel biraz. Eylemler varken Türkiye ne yapacağını tam bilemiyordu çünkü iş çığırından çıkmıştı. Bir de bu bölüme özellikle dikkat. Kendisi izliyor mu bilmiyorum ama ekibinden, çok yakın ekibinden insanların izlediğini biliyorum. Sayın Abdullah Gül, özellikle siz dikkatli dinleyin. Bir de o dönemin kadrolarının ne kadar çapsız ve nankör olduklarını şimdi Abdullah Gül'den, Ahmet Davutoğlu'ndan, Ali Babacan'dan görüyoruz. Bak, yani Being John Malkovich çok zor, çok iyi filmdir bu arada, izlediniz mi bilmiyorum ama Being Abdullah Gül de pek kolay sayılmaz ya. Bu adam var ya, Abdullah Bey anlatacaktır bunu. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde attığı taklaları üst üste dizsen, yani şuradaki şey kristal oynar ya. Vallahi oynar, çok ciddi söylüyorum bak. Şimdi diyor ki, çapsız diyor ya. Çapsız bunlar. Bu isimlerin bugünkü davranışlarına bakınca geçmişte Tayyip Erdoğan'ın ne tür belalarla uğraştığını, bela diyor bir de, ve bazen nasıl çaresiz kaldığını kolayca fark ediyoruz. Neyse. Dikkat, kötü günler geride kaldı. Bence artık düşünmesi gerekenler ümitlerini dolar kuruna bağlayıp ülkeye hakim olacağını sananlardır. Ne yapıyorsunuz anam, eğleniyorsunuz mu? İyi mi herkes? Bir sakin olun. Kendinize gelin. Ya yazan Mehmet Barlas, çok önemsemeyin. Beni sadece ilgilendiren hikaye şu. Mehmet Barlas, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde attığı taklalar unutulsun istiyor. Bak, örnek vereyim mi size? Ya Abdullah Bey keşke konuşsa, sevmiyor böyle şeyleri. Hakikaten keşke konuşsa, anlatsa. Ben şahitlerinden biriyim. Ahmet Sever anlatabilir. Vallahi bak, Osman Çangal anlatabilir. Keşke Osman anlatsa, koruma müdürü Abdullah Gül'ün. Yani yanından hiç ayrılmayan insan. Osman Çangal anlatsa. Sene 2007-27 Ağustos'ta seçildi. Demek ki 2007'nin Eylül'ü. İlk röportajı almaya çalışıyoruz. Ben Cumhurbaşkanlığı muhabiriyim. Abdullah Gül'ü de iyi tanıyorum. Yani eskiden beri tanıyorum. Rica ettim. Hem işte Ahmet abiden, Ahmet Sever'den rica ettim. Hem kendisiyle konuştum. Tabii dedi. NTV adına röportaj almaya çalışıyoruz. Bak, olayın tarafları yaşıyor. Hayatta herkes anlar. Herkes hatırlayacak bunu. Ondan sonra dediler ki, yalnız biz şöyle bir şey yapacağız. Yani klasik nedenini de biliyorsunuz hepiniz. TRT ile A Haber mi, yalan olmasın ATV mi, yalan söylemek istemiyorum. Ya TRT ile A Haber'in ya da TRT ile ATV'nin ortak bir yayını var. Önce ona çıkacağız. Çünkü hem devlet televizyonu hem de tahmin edersiniz yani A var başında. Oraya çıkacağız. Ondan sonra yapabilecek bir şey yok. O yayını bulabilirsiniz de aslında. YouTube'da falan vardır kesin. Mehmet Barlas o yayında halay başıydı. Yani bir ekip yapıldı. İşte TRT'den de birileri katıldı yanlış hatırlamıyorsam. Halay başıydı kendisi. Ve o yayın, bakın, bittikten sonra ben bunu bu kulaklarla duydum, bu gözlerle gördüm. Söyleyenlerin, şahitlerin tamamı hayatta şu anda. Abdullah Gül'den toplu olarak fırça yediler yayın bittikten sonra. Neden biliyor musunuz? Çünkü Abdullah Gül dedik kendilerine. Ya o kadar takla attınız ki anlatmam gerekenleri de anlatamadım. Efendim öyle iyisiniz, öyle güzelsiniz ki anam ya biz size nasıl hürmet edelim, nerelere gidelim, başımızı nerelere vuralım, biz sizi hak etmek için yani ne tür bir iyilik yapmış, nasıl bir sevaba girmiş olabiliriz, siz nasıl iyi, nasıl güzel, ya ne ciciş cumhurbaşkanısınız siz. Halay başı da Mehmet Barlas'tı. Abdullah Gül yaşıyor, Ahmet Sever yaşıyor, Osman Çangal yaşıyor. Bak, adlarını vererek söylüyorum. Üçü de hayatta, üçü de bunu doğrulayacak. Ve bugün çıkmış, çapsızmışsın yeni anladım diyor ya. Sorsan, bir ülkenin cumhurbaşkanı ile ilgili böyle konuşulmaz. Hangisi? Erdoğan. Kalanları? Rahat ol. Rahat ol. Ben dedim daha dün yazdım ya. Çapsız yazdım, bela yazdım. Utanma, arlanma, insanlardan çekinme. Lan bunu hatırlayan vardır ya. Hatırlayan vardır hocam. Ama söylemeyelim biz bunu. Bak, hepsi hayatta. Hepsi hayatta. Ondan bir hafta kadar sonra da, yanlış hatırlamıyorsam bir hafta sonra, belki biraz daha açılmıştır arası, NTV'ye yayına sağ olsun geldi. Ben yapmadım röportajı. Şu anda A Haber'in Ankara temsilcisi olan Murat Akgün'le birlikte Ruşen yaptı, Ruşen Çakır. Bak, Ruşen de hayatta, Murat Akgün de hayatta, sorun. Ruşen de doğrulayacak bunu. Ya böyle saçmalık olur mu kardeşim? Böyle saçmalık olabilir mi? Ve o röportaj şöyle başladı. Burada her türlü... Abdullah Gül'ün kendi sözüdür bu. Bak olayın tarafları hatırlayacak. Abdullah Gül'ün kendi sözüdür. Hatta olayın çıkış noktası da şu. Bu rektör atamalarının Cumhurbaşkanı yetkisinden çıkartılıp çıkartılmaması hikayesi konuşuluyordu. Ben ısrarla bu soruyu sormayın dedim. Israrla. Hem Ruşen'e hem Murat Akgün'e. Soruldu. Çünkü biliyordum ki Abdullah Gül Ahmet Necdet Sezer'in atama listesini getirecekti yanında. Ya ekibinin çalıştığını bilmiyorum kardeşim. Ben iyi bir cumhurbaşkanına muhabiriydim. Vallahi bak. Yani övünme mevkisi için söylemiyorum. Ben iyi bir cumhurbaşkanına muhabiriydim. Biliyordum yapılan hazırlığı. Ve Ruşen sordu soruyu. Abdullah Gül dosyayı çıkarttı. Dedi ki Ahmet Necdet Sezer 3. sıradaki ni buraya, 2. sıradaki ni buraya. Ben bu yetkiyi istemiyorum. Bunun yaşandığı yayın öncesinde halay başı olarak katıldığı yayın unut. Biz hepimiz geri zekalıyız çünkü. Hepimiz salağız. Hiçbirimiz hatırlamıyoruz. Böyle mal gibi bekliyoruz. Diyor ki çapsız diyor onlar. Bela yazmış ya. O yüzden yani Abdullah Gül olmak da zor. Çünkü yapısı gereği bunu söylemeyecektir kendisi. Sevmez, risk almaz. Kimseyle papaz olmayalım ister falan. O nedenle ama ben olsam derim ki lan utan be biraz. Vallahi bak ben yapımı da biliyorsunuz. Hatta telefon eder derim ki çüş çüş. Hatta ıh. Attığın takla duruyor daha. Attığın takla sırtının izi var yerde. Ama soruyorsun. Alacak ya. At tut ne oldu? Aman o gün o gündü ya. Ölümlü dünya kardeşim. Kim hatırlayacak ulan? Yapılır. Olur böyle şeyler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olsun. Ay hadi inşallah. Kesin ama değil mi? Bir ülkenin başkanı olunca başka bir ülkenin olamıyorsun. Ona göre şey yapacağım, dua edeceğim. Sabah böyle. Sözcü dolar indi şimdi fiyatları indirin manşetiyle çıkmış bugün. 100 bin lirasını kur korumalı vadeli mevduata yatıran ne kadar kazanacak? Size de şöyle gelmiyor mu? Ya anında şöyle bir dönüş oldu toplumda. Ya evet ya tam çözüldü bu iş. Çözüldü. Vallahi yani tamam artık biz böyle yaşayacağız. Lan daha 2 gün önce başka bir şey konuşuyordun. Anında böyle bir hava oluşturuldu toplumda. Bitti abi. Hatta şey yani hani İsmail Küçükkaya'ya Muharrem İnce'nin attığı mesaj gibi adam kazandı. Vallahi bak o psikoloji yaratıldı toplumun üzerinde. Kardeşim olan bir şey yok. Yok böyle bir model yok. Lan savunan Mehmet Barlas diyorum. Bak adam bundan 14 sene önce ya ben şahidiyim ben attığı tak Abdullah Gül hayatta sorun. Sorun Abdullah Gül'e. Deyin ki ya Ünsal Ünlü böyle bir şey söyledi. Bu doğru mudur? Osman Çangal'a sorun koruma müdürüne. Ahmet Sever'e o dönemki basın sorumlusuna, Çankaya Köşkü'nün basın müşavirine. Yani bugün iletişim başkanı diyorlar ya, Ahmet Sever'de, Ahmet abi de eski bir gazetecidir zaten. Sorun hayatta, hayatta sorun deyin ki, ya böyle bir şey söyledi. Yalan mı söylüyor bu herif ya? Ben bundan kıllanıyorum. Çünkü posta kutusu falan da almadım diyor, bu almış. Ve geri verdim diyor, vermemiş. Ben çok güvenmiyorum. Doğru mudur? Sorun anlatsın size. Ve 14 sene sonra adam çapsız diyor ya. Bela diyor. Bunlar acayip insanlar. Vallahi bile çok acayip insan. Çok korkunç insanlar bunlar. İkballeri için yapamayacağı hiçbir şey yok. Asla. Her şey yapılabilir. Her şey unutturulabilir. Her şey yeniden söyleniyormuş gibi söylenebilir. Umrunda bile değil. Çok rahat yapar. Ondan sonra işte bunun için yayın arasında birkaç gazeteci arkadaşımdan da mesaj gelmiş. Ya Haber Kameramanları Derneği de sonuçta işte bu mesleğin çalışanlarının üye olduğu bir dernektir. Neden o kadar sert konuştun? Bunun için Haber Kameramanları Derneği ödül törenini Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde yapar mı ya? Kardeşim sen haber yapıyorsun. Kimseye yakın, kimseye uzak olamazsın. Sen zaten bırakmışsın her şeyini oraya. Ondan sonra çıkıyor 650 katlı binanın sorumlusu çıkıp diyor ki Türkiye diyor gerçekte dezenformasyonun karıştığı bir yer oldu. Senden ötürü diyemiyorsun. Ayıptır ayıp bu yapılan. Meslek adına utanç vericidir. Yani salon kiralayacak paramız yoktu. Yapma ödül törenini. Online yap ödül törenini. Senin amacın arkadaşlarını ödüllendirmek değil mi? Bu işi iyi yapan haber kameramanlarını. Ayıptır ya, ayıptır. Resmen vermişsiniz ipinizi adamın eline. Ondan sonra çıkıp bana özgürlükçülük oynuyor herkes. Yavaş yavaş kasayı takarsınız. Bu modeli dolar 8 lirayken yapsaydınız 5 liraya inerdi. Ben hep söylüyorum kardeşim, yani gerçekten bak, ben bu sözcüğünün kafasını anlıyorsam yemin ediyorum yani dünyada benden daha kötüsü yok ya. Ne yaptın, sevindin mi sen modele? Doğru yani model. Evet işte. Bu arada gazetenin manşeti dikkatinizi çekerim. Bak, gazetenin manşeti bu değil. Dolar indi, şimdi fiyatları indirin. Yani arkadaş, açık kapı üzerinden satılan dövize takılmıyor. Bankalar önceden haber verildiği gerçeğine takın. Umrunda değil. Umrunda değil. Benim bu kafayı anlama şansım yok. Kusura bakmayın. Hani bu yayın izleyicilerinde çok şey vardır. Severler. Sevsinler. Bana ne de. Ben böyle bir şey görmedim ya. İşte Kazım Öztürk, dernek üyesi kameramanlar dernek yönetiminden çıkıp hesap soracak. Vallahi doğru. Doğru. Bunu yapacaksınız kardeşim. Bunu yapacaksınız. Ondan sonra özgürlükçü herkes ya. Yani. Bu saatten sonra haber kameramanıyım diye, dernek üyesiyim diye geziyorum. Ben neyine inanayım ya? Neyine inanayım? İpini vermişsin adamın eline. Ödül törenini o yapıyor. Anadolu Ajansı bir haber geçmiş. Bugün sabah gördüm. Doğru, bu sabah gördüm. Ya haberin içinde sadece Fahrettin Altun'un sözleri var. Yani böyle A4 ile 2 A4 uzunluğunda arada bir yerde demiş ki Haber Kameramanları Derneği Zoom 2021 ödülleri dağıtıldı. Lütfen, bence o kadarına bile gerek yok. Sen vermişsin ipini adama. Tabii ki seninle bir alakası olmayacak törenin. O da orada atacak tutacak. Algıydı, olguydu. Boktu, püsürdü. Devam. Çok bile. Çok bile sana. Şunu bir sorun ya. Bir Mehmet Barlas tanıyan varsa. Aynı anda iki ülkede olamıyor değil mi başkan? Başkan. Eğer öyleyse ben çünkü Amerikan başkanlığını destekliyorum model olarak. Amerikalı düşünsün, bana ne ya. Bir günün manşeti neyi başardın söyleyebilelim. Doları 2 ayda 8,5 liradan 13 liraya çıkaran Erdoğan bu durumu bir başarı hikayesi olarak satmaya çalışırken hayat pahalılığı, yoksulluk, işsizlik gibi milyonların çözüm beklediği konulara ilişkin tek bir adım atılmıyor. İşte tamam, ilk yayında konuştuğumuz hikaye bu. Hüseyin Şimşek'in bir haberi var. Devlet Hava Meydanları işletmesiyle ilgili yolcu değil zarar uçtu haberin başlığı. Lütfen dikkatli dinleyin. Raporlara göre, Sayıştay raporlarına, Devlet Hava Meydanları işletmesinin kullandığı dış kredilerin ana bakiyesi 66 milyon 473 bin avroya yükseldi. Euro. Denetim raporlarına göre iktidarın çılgın proje diye tanıttığı havalimanlarının kullanım oranı %15'te kaldı. Bazı havalimanlarında ise kapasitenin sadece %1 oranında yolcu hizmetten yararlandı. İsim? İsim vermek istemiyorum ama Kütahya'da. Utku Havalimanı. Örneğin 13.143 yolcu kapasiteli Çanakkale-Gökçeada havaalanını sadece 120 yolcu kullandı. Ya arkadaşlar, kahve içmeye gitsek kötü geçirirler havaalanında ama olsun. Kahve içmeye gitsek daha kalabalık oluruz ha. Uçağın indi bindisine yazık ya. 48.180 kapasiteli Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan uçan yolcu sayısı ise sadece 2.905. 120 kişi Gökçeada'da. Şey değil ya. Ya biraz zaten biz böyle kurarken daha ferah bir havaalanı düşünmüştük. Ha böyle şey, rahat olsun insanlar. Ne bileyim hani kuşlar, kelebekler, tavuklar. Yok olmaz, o bahçeydi. Yani öyle rahat bir yer olsun. 120 kişi. Sağ olsun kırmadılar, geldiler bize. Ayıptır ya. Melih Gökçek bugün fişkiye mi kırdılar diye bağırsa 120'den fazla insan toplar. Melih Gökçek diyorum. Gerçi onun trolleri toplasa kaç yüz bin milyon kişi olur ama. Evrensel zamlar geri alınsın manşetiyle çıkmış. Döviz kurunun düşmesine rağmen temel tüketim mallarına yapılan zamlar yerinde kaldı. Hayat pahalılığı altında ezilen işçi ve emekçiler zamların geri alınmasını istiyor. Altında da gözlerime bakın ne görüyorsunuz. Sefer Selvi'nin karikatürü. Bugün boynumun borcudur. Sizinle paylaşmam gerekiyor. Ama içinizde evrensel okumayanlar olduğunu görüyorum. Hatta evrensel okuyan kimse olmadığını da görüyorum. Çünkü eğer okusaydınız bu haberi önce siz bana verirdiniz. Vermediniz. Selahattin Demirtaş haberi var birinci sayfada. Geldin mi? Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Yargıtay Başsavcılığı'nın hakkında siyasi yasak istemesiyle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne yolladığı yazıda, siyaset yapmak için altın varaklı koltuklara ve saraylara gerek yoktur. Önemli olan nerede olduğunuz değil, yüreğinizin nerede ve kimler için attığıdır, dedi. Sabah ben bunu gör, koptum ya. Sevgili Evrensel, müthişsin gerçekten. Ha bu var ama şey haberi olmadığı için var yani. Burada sıkıntı yok bunda. Bunda sıkıntı yok. Yani çünkü şey demiyor ittifaklar. Bir dakika kardeşim, demokrasi çıtasında birleşeceğiz. Görüşmeler yapılabilir. Hani bunun için insanların yerel seçimlerde aldıkları oyu küçümsemeyin. Oradaki ittifak onlar falan yok. Koltuklar gelip geçici, dışarıda olmak içeride olmak. Evet, mantıklı. Bence de çok doğru yani. Yeni Şafak, Türkovak gururu. Şimdi dün bununla ilgili hem bir mutluluk, dün iki tane haber geldi bununla ilgili biliyorsunuz. Amerika'da Pfizer'in ürettiği ve COVID semptomları başladıktan sonra alındığında hem ölüm riskini hem de ciddi anlamda sıkıntıları, semptomları azaltıcı etki görüldüğü ifade edilen Pfizer'in oluşturduğu bir ilacın, aşı değil, bir ilacın semptomlar ortaya çıktıktan sonra kullanılıyor. Acil kullanım onayı verildiği FDA tarafından açıklandı. Ve eş zamanlı olarak Türkiye'de de yerli aşı acil kullanım onayı aldı. Haberi dönmeye başladı Türkovak. Bu bir kere çok sevindirici. Yalnız acil kullanım onayı alındığı duyurulmasından sonra tabipler odası şöyle bir açıklama yaptı. Kardeşim şu verileri bizle de paylaşın. Ya biz de bilelim. Lan biz kullanacağız bunu. Bizle de paylaşın. Tık yok. Tık yok. Sağlık Bakanı Cumhurbaşkanı'na söyledi bunu. Dedi ki acil kullanım onayı aldık. Nasıl alındı? Nerede yapıldı? Bunu kullanacak hekimler ne kadarını biliyor? O yok. Ya böyle süreç yönetilmez güzel kardeşim. Bak bu hepimizin gururu olabilir. Biz de aşımızı çıkardık. Türkovak var. Biz de aşımızı çıkarttık. Belki dördüncü aşılardan sonra beşincileri Türkovak'la yapacağız. İnaktif aşı bir de, hani o kullandığımız, şöyle söyleyeyim, mRNA aşılar var ya, onlardan değil. İnaktif aşı ne demek o? Çok basit, hani hekim arkadaşlarımın bana anlattığından anlatıyorum. Sinovac'taki gibi bizim ilkokul çağlarında da olduğumuz, hani virüsün daha da seyreltilmiş halinin vücuda verilerek vücudun ona direnç geliştirmesini sağlayan aşı modeli. Biz de bilelim. Ya bizi bırak, ben bilmeyeyim ya, bana ne? Benim işim değil o. Ama tabipler, Türk Tabipleri Birliği'ne söyleyin bunu. Verileri paylaşın diye çırpınıyorlar dünden beri. Paylaşılır mı? Vallahi zor be. Yani ölümün 3 katı olduğunu bile 2 yıl sonra kabul etti Sağlık Bakanı. Çok acayip ya. Çok çok acayip. Gerçekten çok acayip. Acil kullanım onayı aldık. Nereden aldınız? Vallahi bakınıyorduk biz zaten. Hazır döviz de düşmüş, ucuza düşmüşünü bulduk, aldık hemen. Milletimiz kazandı. Nerede? Akşamın manşeti. Başkan Erdoğan, başkan! Son 10 yıldır kaos, kumpas, darbe, terör ve finansal oyun girişimlerini atlattıklarını hatırlatarak bugüne ve yarına işaret etti. Geçebiliriz haberi. Pasaportunu satan Amerikalı diplomat İstanbul'da yakalandı. Beyrut'tan gelen diplomat havalimanında kıyafetini ve pasaportunu Suriyeli RS'ye verdi ama kaçamadı. Türkiye acayip bir yer ya. Çok acayip bir yer. Gerçekten çok acayip bir yer. Biri çıkıyor diyor ki yan komşum odamı çaldı. Odanı mı çaldı? Evet, odamı çaldı. Sonra haberin detayına giriyorsun. Zaten belediye karar vermiş. Bu senin değil, onun diye. Ama öbürü bağırıyor. Öyle bir şey yok kardeşim, o oda benim diye. O yokken odaya girmişler, kırıp duvarı girmişler. Karşı tarafa duvar örmüşler. Düşünsene, gece yatıyorsun 3 oda bir salon. Sabah kalkıyorsun 2 oda stüdyo tipi. Nasıl? Şahane değil mi? Böyle bir hayat, bu kadar renkli bir hayat var bu ülkede. Hal böyle olunca pasaport da alınıp satılabiliyor tabii ki. Dünyanın en saçma sapan gazetesi kursaklarında kaldı manşetiyle çıkmış. Kuru kırmızı yazmış. Kursaklarında kaldı. Kimin? Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu, Davutoğlu, Babacan. Onların fotoğraflarını koymuş. Kursaklarında kaldı. Neden? Kur düştü. O zaman kursaklarında. Bundan bir sonraki manşetleri dövdük. Döviz, dövizin dövü. Nasıl? Nasıl? Süper fikir bence. Döveriz ya da. Döveriz. Dövle izi kırmızı yaz. Eri üstüne Erdoğan'ın fotoğrafını koy. Bak o da o. Kabul et, süper. Allah kahretsin, kafamız bunlar gibi çalışmaya başladı. Çıkamıyoruz ya. Çıkamıyoruz kardeşim. Hermes'e kapak. Francis Chanel rakibi Hermes'le yarıştı. Klasik kapaklı çantası son 2 yılda %60 zamlandı. 9500 dolara çıktı. Sabah ben bunu gördüm. Dedim ki yanlış yazdılar herhalde ya. 9500 dolar. El kadar çanta. Şu kadar. Nabuk, vallahi bu kadar bak. El kadar. 9500 dolar. Yo. Sonra baktım başka yerlerde de var haber. Ya 120 bin liraya yakın. Şaka. Şaka. Sonra işte adam bağırıyor. Haklı olarak diyor ki 500 metre arayla 2 euroya 3 euroya espresso içiyordum. Ekspres içiyordum hem de hızlı. İçemiyorum artık. Bu ne olacak bu ekonomi? Bu ekonomi nereye gidecek? Ben çocukken en sevdiğim şeylerden biri, ya bunu mu seviyordun ulan çocukken diyebilirsiniz ama öyle. Anlatmıştım ya size, ben radyosu hiç kapanmayan bir evde büyüdüm. Annem kulakları çınlasın hala seyrediyor. Şu anda da yayını izliyordur. Bir yandan da radyo çalıyordur adım gibi, eminim. Radyosu hiç kapanmayan bir evde büyüdüğüm için, daha sonrasında hani çocuk yaşta Ankara Radyosu'na girdiğim için çocuk saatine, orada kulağımın çok dolgun olduğu, duyduğum pek çok sesle tanışma şansım oldu. Onları dinleme şansım oldu. Benim için müthiş bir tecrübe bu. Gerçekten müthiş bir tecrübe. Çok büyük bir zenginlik. Ama onların içinde en çok bir yandan da hani böyle Türkçelerine çok hayran olduğum için çok dinlediğim, sevdiğim programlar vardı. Anons beklerdim. Vallahi bak çok ciddi söylüyorum. Evet, o şeyi söyleme hakkınız hala var. Manyak mısın oğlum? Bunu mu bekliyordun? Evet, bunu bekliyordum. İstanbul Radyosu'nun programlarında, Türk Sanat Müziği programlarında, ortak yayınlar da yapılırdı o zaman. Gün içinde çok severdim beraber ve solo şarkılar. Benim yaş kuşağım çok net hatırlar. Çok güzel, birbirinden güzel eserler çalınırdı. O kulak dolgunluğu o zamandan kalma. Türk sanat müziğine hayranlık, hastalık, tutkunluk da o dönemden kalma. Hele benim gibi böyle Hicaz hastasıysanız, hani böyle dost ortamlarında, kendi kendinize hüzünlendiğinizde, ya biraz böyle kafayı dinlemek için müzik dinlediğinizde, benim kendimi yatırdığım makamdır Hicaz makamı. Çok acayip eserler. Ve yayın arasına çıktığımda çok değerli bir insanı kaybettiğimizi gördüm, okudum. Alaaddin Yavaşça, Doktor Alaaddin Yavaşça, o anonslarda hep öyle söylenirdi çünkü. Doktor Alaaddin Yavaşça'yı kaybettik. 95 yaşında hayatını yitirdi. Çok güzel eserler bıraktı arkasında. Ya gerçekten çok güzel eserler bıraktı. Onlardan böyle bir tanesinin anonsu hep kulağımda. Çok severdim. Yani o anonsu yapan kimdir bilmiyorum ama çok böyle tok, güzel bir erkek sesi. Çok güzel. Şöyle anons ederdi. Bu şarkının anonsunu çok net hatırlıyorum. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenler sevilenlerden eser yok. Bezminde kadeh kırdığımız sevgililer yok. Bir yer ki sevenler sevilenlerden eser yok. Doktor Alaaddin Yavaşça'nın Hicaz makamındaki bu eserini İstanbul Devlet Klasik Türk Musikisi Korosu Şef Nevzat Atlı yönetiminde seslendirecek solist Nesrin Sipahi. Çok acayip bir şarkıdır. Gerçekten çok acayip bir şarkıdır ama anonsla böyle lap diye kulağıma yerleşmiş. Alaaddin Hoca'yı nur içinde yatsın, Allah rahmet eylesin, analım. Ama isterseniz bu şarkısıyla, isterseniz başka bir şarkısıyla Alaaddin Yavaşça'yı anın bugün ya. Çok çok güzel şarkıları vardır. Gerçekten çok güzel şarkıları vardır. Benim en çok sevdiğim şarkısı bu değil ama. Ben şeyi çok severim. Ümitsiz bir aşka düştüm, ağlarım ben halime. Gönlüm kırık, bağrım yanık, hasretim ben yarime. Senden ayrı yaşasam da hayat ölümdür bana. Gönlüm kırık, bağrım yanık, ağlarım ben halime. Hatta Şu saatte çok tavsiye etmem. Bak gerçekten tavsiye etmem. Yayın bittikten sonra da paylaşacağım söz sosyal medyada. Müzeyyen Senar'dan dinlerseniz böyle ciğerinizi alır. Hakikaten bu burada fazla diye ciğerinizin bir tanesini söker, bir süre tutar elinde. O kadar ağırdır. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Doktor Alaaddin Yavaşçay'ı kaybettik. Nur içinde yatsın kendisi. Allah rahmet eylesin. Bugün yayını onu anarak bitirelim istedim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden. Hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağız da, bakmamız gerekmediğini biliyoruz. Çünkü demokrasi dediğimiz şey tam da bu zaten. Biz birbirimizden farklıyız. O farklılıkları bu toplumun zenginliği yapabiliriz. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşalım. Yapabilir miyiz? 6 yıldır yapıyoruz burada işte, yine yaparız. Yeter ki korkmayalım, tırsmayalım birbirimizden. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun. YouTube kanalına abone olun lütfen. Çok basit. Ünsal.com.tr'de de var. YouTube üzerinden arayarak da bulabilirsiniz. Bir de yayını beğendiyseniz, eğer abone olduktan sonra şu baş parmak işaretine tıklayın lütfen. Patreon.com'dan bu yayına katkı verebilirsiniz. Maddi anlamda destekleyebilirsiniz. Ama en büyük desteğiniz bu değil. O burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akılırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.